الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, bugün İlyas Hoca'nın bir işi vardı, o yüzden gelemediği için onun yerine biz geldik. Kendimiz de aramızda böyle bir ders yapalım dedik. Konu olarak da çocukların terbiye edilmesinde bir annenin, bir babanın izlemesi gereken metotlar neler, nelere dikkat etmeleri gerekiyor. Konu olarak bundan bahsedeceğiz. Ki bildiğimiz zaman, baktığımız zaman üzerimizdeki en büyük mesuliyet anne baba olarak çocuklarımız, onların terbiyesinden, değil mi? Onların ahlakından, onların dininden, hayatından biz de pay sahibiyiz. Bundan hesaba çekileceğiz. O yüzden Kur'an-ı Kerim'e dönüp baktığımız zaman Tahrim suresinde Allah-u Teala ayet-i kerimede ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, kendi nefislerinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun. Ve kuduhannâsu vel hicâra. O cehennemin yakıtı insanlar ve taşlardır. Aleyha melaikatun gıladun şidadun la ya'sunallaha ma emarahum ve yef'alun ma yu'marun. Orada o cehennemin başında görevli olan melekler vardır. O meleklerin vasıflarından bahsediyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar güçlü ve aynı zamanda acımasızdırlar. Güçlü ve aynı zamanda acımasızdırlar. Kimlere karşı? Zalimlere karşı. Ayetin devamında la ya'sunallaha ma amarahum. Yani Allah-u Teala'nın onlara emretmiş oldukları şeyde isyankar olmazlar ve yef'aluna ma yu'marun. Ve emredildikleri şeyi ne yaparlar? Uygularlar. Eğer bir insan yani şirk ehlinden ise, kafir ise yine aynı şekilde meleklerin onlara karşı muamelesi nasıl olacak? Eğer cehennem azabında yanmaları gerekiyor ise onlara karşı bir rahmet göstermeyecekler. Aynı şekilde Müslümanlardan da cehennem azabına girecek, oraya uğrayacak kimseler de aynı şekilde bu anlamda orada girip cezalarını çekecekler. Yine biraz önce dediğimiz gibi ayet-i kerimede Allah-u Teala bize kendi nefislerimizi ve bununla birlikte ailemizi cehennem ateşinden korumamızı emrediyor. Ali radıyallahu anh diyor ki eddibuhum ve allimuhumul hayr. Çocuklarınızı ne yapın? Hayır üzerine öğretin, iyilik üzerine onlara talimini verin ve aynı zamanda onları iyilik üzerine, hayır üzerine edeplendirin. O yüzden diyoruz ki bir anne babanın çocuklarını terbiye etmesinde izlemesi gereken bazı metotlar var. Bunun başında öncelikle diyoruz ki bir kişi, bir baba çocuğunun terbiyesine nereden başlayacak? Kendisine seçeceği hanımından başlayacak. Yani evlenmeden önce çocuklarının eğitimini düşünerek öncelikle kendisine ne yapacak? Saliha bir zevce seçecek. Terbiyeye de nereden başlamış olacak? Bu aşamadan başlamış olacak. Bununla ilgili hadis-i şerifte Sahih Buhari'de ve Sahih Müslim'de geçen Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun aktardığı hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki Tunkehul mar'atu li arba'in. Bir kadın dört şeyi için, dört özelliği için nikahlanır. Birinci olarak diyor ki limaliha, malı için. İkinci olarak ve li hasebiha, makamı, mevkii, ailesi, mansıbı için. Üçüncü olarak veli cemaliha, güzelliği için. Dördüncü olarak da diyor ki veli diniha, dini için. Fazfar bizati din teribet yedake. Ve sen diyor bunlar arasından, yani insanların en çok seçtiği bu dört özellik arasından hangisini önem ver? Din olanına önem ver. Demek ki biz çocuklarımızın terbiyesini verebilmek için önce nereden başlayacağız? Kendimize saliha olan, Allah'tan korkan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzerine yaşamaya çalışan saliha bayanlardan kendi nikahımıza almak için tercihimizi bu taraftan yana yapmamız gerekiyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın aktardığı Sahih Müslim'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Ed-dünya meta'un." Dünya mal, mülktür. "Ve hayru meta'id-dünya el-mer'atu's-salihah." Ve dünyadaki en hayırlı mal mülk ise saliha olan bir zevcedir. O yüzden diyoruz ki birinci olarak kişi hanımını saliha olan, takva ehli olan, Allah'tan korkan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzerine yaşayacak bir bayandan yana ne yapması gerekiyor? Tercih etmesi gerekiyor. Diğer önceki saydığımız vasıflara baktığımız zaman hep geçici olan şeyler. Kadının güzelliği, malı, ailesinin şanı, şerefi, şöhreti, bunlar hep geçici olan. Ama kalıcı olan ne? Kadının dindar olması. Evlendiğinde 20 yaşında bir kızla evlendiğin zaman güzel. Ama 30, 40, 50 yaşına geldiği zaman o ilk evlendiğin yaştaki güzelliği bulamıyorsun. Aynı şekilde kadın zengin, belki ticaretinde hüsrana uğrayıp bir anda fakir olabilir. Ama dindar olan kadın ölene kadar ne yapar? Senin yanında, çocuklarının terbiyesinde, seninle birlikte beraber olur. İkinci olarak diyoruz ki arkadaşlar, çocuk terbiyesi de ibadet çeşitlerinden bir ibadettir. Bunda da insanın ne yapması gerekir? İhlaslı olması gerekir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere dönüp baktığımız zaman Allah-u Teala bize ibadetlerimizde ihlaslı olmayı, yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dönüp baktığımız zaman amellerin niyetlere göre karşılık bulduğunu görmekteyiz. O yüzden biz çocuklarımızı eğitirken onlara harcadığımız vakti, onlara harcadığımız malı, mülkü, onların eğitimi için harcadığımız malı, mülkü ne için yapacağız? Allah'ın rızasını kazanmak için. Ki günümüzde yine birçok insanı görüyorsunuz değil mi? Adamın 3 tane, 5 tane çocuğu var. Kimisi doktor olmuş, kimisi mühendis olmuş, kimisi mimar olmuş. Ama çocukların dini alandaki yetişmelerine baktığınız zaman belki içki içiyorlar, namaz kılmıyorlar. Açık bir şekilde, kızları varsa açık bir şekilde hicaba dikkat etmiyorlar. Bu şekilde insanlar çocuklarının doktor olmasıyla, mühendis olmasıyla, mimar olmasıyla ne yapıyorlar? Övünüyorlar. Öbür taraftan bakıyorsunuz, dini açıdan çocuğunun içki içmesi, açık saçık gezmesi, aynı şekilde namazını kılmaması onlar için önemli bir şey değil. Ama bizse Müslümanlar olarak ne yapmamız gerekiyor? Çocuklarımızın eğitiminde de Allah'ın rızasını gözetip ihlaslı bir şekilde bunun karşılığını Allah-u Teala'dan bekleyerek onların eğitiminde harcadığımız vakti, onların eğitimi için harcadığımız parayı, malı, mülkü Allah'ın rızasını gözeterek yapmamız gerekiyor. Üçüncü olarak diyoruz ki arkadaşlar, çocuklarımızı ibadete karşı alıştırmamız gerekiyor küçük yaşlardan. Onların ibadete karşı sevgilerini arttırmamız gerekiyor. Yine Kur'an-ı Kerim'e dönüp baktığımız zaman Allah-u Teala şöyle buyuruyor, diyor ki: "Ve'mur ehleke bis-salati." Ehline namazını yap, emret. Ayetin deminde, devamında "fastabir aleyha." Sen de aynı şekilde sabrederek namazına devam et diye bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve ondan kıyamete kadar ona ümmet olan herkese bu Allah-u Teala'nın nasihati, emri. Ehline, çoluğuna, çocuğuna, ailene namazı emret ve kendin de aynı şekilde sabrederek namazına ne yap? Devam et diye Allah-u Teala bize ayet-i kerimesinde buyuruyor. Yine sünnete döndüğümüz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Muru evladakum bis salah ve hum ebna'u seb'i sinin." Çocuklarınız 7 yaşına ulaştığında onlara namazı emredin. Çocuklarınız 7 yaşına ulaştığında onlara namazı emredin. "Vadribuhum aleyha ve hum ebna'u ashrin." Onlar diyor 10 yaşına ulaştığında da artık hala namaz kılmıyorlarsa onları edeplendirmek için ne yapın? Onları dövün. Tabi buradan kastımız, dövmekten kastımız onlara zarar verecek. Kolunu, bacağını kıracak, kafasını, gözünü yaracak bir dövme değil. Edeplenmeleri için, namazın önemini anlamaları için edeplendirmeye yönelik bir dövmeden bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselam. Diyor ki وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Aynı şekilde 10 yaşına geldikleri zaman kız ve erkek çocukların yataklarını ne yapın? Odalarını, yataklarını ayırın. O yüzden bu anlamda çocukları ufak yaşta ne yapmamız lazım? İbadetlere karşı yönlendirmemiz lazım. Günümüzde dikkat edin. Özellikle yaz aylarında sabah namazı, kış aylarında sabah namazına baktığınız zaman daha geç vakitte kılıyoruz değil mi? Saat 6.30'da namaz kılarken aramızdan hangimiz 5-6 yaşında, 7 yaşında olan çocuğunu sabah namazına kaldırıyor? Belki birçoğumuz kaldırmıyor. Ne? Diyoruz ki o daha ufak, daha küçük, yatsın, dinlensin değil mi? Aynı biz, aynı anne baba yarım saat geçtikten sonra saat 7-7.30 olduğu zaman çocuğun okul vakti geldiği zaman daha küçük, hava soğuk, okula gitmesin mi diyoruz? Yoksa bu onun için önemli, dünyadaki eğitimi için, değil mi? Geçinmesi için önemli olan bir şey, okuması lazım diyerek o çocuğu bir şekilde ne yapıyoruz? Kaldırarak okula gönderiyoruz. Yani dünyası için gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını dini için uygulamıyoruz. O yüzden bize düşen görev nedir? Çocuklarımız 7 yaşına geldiği zaman Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde bize belirttiği gibi kalpleri namaza ısındırmamız gerekiyor. Bununla birlikte eğer camiye gidiyor isek yanımıza almamız gerekiyor. Yani yapmış olduğumuz ibadetleri de onların gözü önünde yapmamız gerekiyor ki çocuklarımız da ufak yaşta ne yapsınlar? Bizim bu yaşantımızdan, ailedeki yaşantımızdan etkilensinler. Bununla ilgili Şeyhülislam İbn Teymiye rahimeullah diyor ki eğer bir kimsenin yanında küçük bir çocuğu varsa veyahut da bir kölesi varsa veyahut da bir yetimden sorumlu ise eğer diyor o çocuk belli bir yaşa geldikten sonra ona namazı emretmiyor ise bundan diyor sorumlu olarak babası veyahut da o sorumlu olan kimse cezalandırılır. Cezalandırılması gerekir. Nedenini de şöyle açıklıyor. Diyor ki çünkü o kimse Allah'a ve Resulüne karşı isyan etmiştir. Karşı gelmiştir. Biraz önceki ayet-i kerimede Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e ve ümmetine neyi emrediyor? Ehline namazı emrettiği emir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine döndüğümüz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde ne diyor? Muru evladukum. Çocuklarınıza 7 yaşına ulaştıklarında namaz kılmalarını emredin. Eğer bu yaşa ulaşan çocuklara onlardan hüküm sahibi, onların üzerinde söz sahibi olan anne ve babaları veyahut da onlardan sorumlu olan kimseler eğer onlara namazı emretmiyor iseler bundan dolayı onların babaları, anneleri ne yapılır? Edeplendirilir, cezalandırılır. Çünkü Allah'a ve Resulüne karşı geldikleri için. Yine İbn-i Kayyim Rahimullah bu konuyla ilgili diyor ki çocukların fesada uğramasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de babalarıdır. Çünkü babaları onlara dinde üzerlerine düşen farzları, vacipleri, sünnetleri anlatmadığı için, terk ettiği için çocukları ne olmuştur? Bu hale gelmiştir. Yani ufak yaşta onlara dini eğitimlerini vermedikleri için aslında çocukların bu şekilde dindar olmayışının Allah'ın öğrettiği din üzerine gitmeyişlerinin sebeplerinden bir tanesi de nedir diyor. En büyük sebeplerinden bir tanesi de onlardan sorumlu olan babalarıdır ki aleykümselam ve rahmetullah. Onlardan sorumlu olan babalarıdır ki gerekli özeni onlara karşı göstermemişlerdir. Yine dördüncü olarak diyoruz ki çocuklarımızı münker olan veyahut da haram olan şeylerden uzak tutmamız gerekiyor. Yani onlar eğer bir yanlış üzerindeyseler onları takip edip içinde bulundukları durumun yanlış olduğunu onlara aktarmamız gerekiyor. Yine konuyla ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hasan bin Ali torunu Hasan'ın sadaka malından bir hurma yerken görüyor. Değil mi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Hemen gelip ona kıh kıh. Yani ağzındaki o şeyi çıkar, tükür. Diyor sen bilmiyor musun? Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesi olarak sadaka mallarından ne yapmıyoruz? Yemiyoruz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin olaydaki hırsına bakın. Yani ufak çocuk, torunu daha küçük yaşta, değil mi? Yaptıklarından dolayı belki mesul değil. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun yaptığı bu hareketi ne yapmıyor? Kabul etmiyor ve diyor ki o yediğin şeyi ağzından çıkar, tükür. Diyor biz peygamber ailesi olarak sadaka mallarından yemiyoruz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın en basit şeyde bile, münker olan bir şeyde bile kendi ailesinden, değil mi? Kendi aile efradından olan kimseleri uyarıyor, yapılan yanlışı bir an önce müdahale ediyor. Yine beşinci olarak çok önemli bir özellikten bahsedebiliriz. O da kudvetul hasene dediğimiz. Yani çoluk çocuğumuza karşı örnek teşkil etmemiz gerekiyor. Yani söylediğimiz sözle yaptığımız işlerin birbirinden farklı olmaması gerekiyor. Değil mi? Günümüzde bir sürü insan oğluna belki nasihatta bulunuyor. Oğlum işte şu içkiyi içme, şu kumarı oynama, şu sigarayı içme, namazı kıl. Söz olarak baktığımız zaman, nasihat olarak baktığımız zaman güzel şeyler. Ama dönüp o babamın kendisine baktığımız zaman, o annenin ettiği nasihatin kendisine dönüp baktığımız zaman onlarda aynı uygulamayı ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. Değil mi? Bu da çocuğun terbiyesinde etkili olan bir husus. Anne baba çocuğuna bir şey anlatacağı zaman bu söylediği güzel olan şeyleri aynı şekilde kendi hayatında ne yapıyor olması gerekiyor? Yaşıyor olması gerekiyor. Yine ayet-i kerimede Allah-u Teala bize buyuruyor. Diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Demek ki bizden İslam'da istenen nedir? Yapacağımız şeyleri, yaptığımız şeyleri nasihat etmek bizim için, karşımızdaki insan için daha da etkili olacağını da buradan ne yapmış oluyoruz? Anlamış oluyoruz. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadis-i şerifte diyor ki اَرَّجُلُ عَلَى د۪ينِ خَل۪يلِهِ Kişi arkadaşının, dostunun dine üzerinedir. فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُهُ Sizden her biriniz kimi kendine dost edindiğine ne yapsın? Dikkat etsin. O yüzden diyoruz ki bizler kendimize nasıl salih insanlarla beraber olmayı murad ediyor isek, onlarla beraber hareket etmeyi murad ediyor isek, çocuklarımızla ne yapacağız? Bu anlamda teftiş edeceğiz, kontrol edeceğiz. Kimlerle takılıyor? Kimlerle beraber? Günümüzde bakın, genelde bu vaka olarak çok yaşanan bir şeydir. Babalar genelde çalıştığı için, değil mi? Bütün gün işte olduğu için çocukların terbiyesiyle anne ilgilenir. Annenin de söz sahibi olduğu çocuklar üzerinde yaş sınırı bellidir. Belli bir yaştan sonra çocuk özellikle ergenlik çağına vardığında ne yapar? Annesini artık tabiri caizse takmamaya başlar. Baba zaten bütün gün işte dünyanın derdine, dünyanın peşine takılmış, koşmuş. Bunun peşinden gidiyor. O çocuk belli bir yaşa geldikten sonra, ergenlik çağına erdikten sonra mahallede, etrafında bir sürü hoş olmayan kişilerle, hoş olmayan davranışlar üzerine oluyor ve bunların sorumlusu olarak kim gözüküyor? Asıl olarak kime dönüyor bu olay? Anne ve babaya öncelikle bunlardan sorumlu olduğu için babaya dönüyor. O yüzden bir babanın, bir annenin çocukları terbiyesinde bu hususlara ne yapması gerekiyor? Dikkat etmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde çocukların ufak yaşta iken Kur'an eğitimini bir babanın, bir annenin gücü yetiyor ise üstlenmesi gerekiyor. Eğer buna gücü yetmiyor ise, kendisi okumayı bilmiyor ise bunu yapan yerlerde bu eğitimi alması için elinden gelen çabayı sarf etmesi gerekiyor. Yine hadis-i şerifte Osman radıyallahu anh'unun aktardığı hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Hayrukum men taallamal Kur'ane ve allamahu." Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. O yüzden bu hadisten de yola çıkarak çocuklarımıza ne yapmamız gerekiyor? Ufak yaşta Kur'an eğitimini almaları için elimizden gelen çabayı sarf etmemiz gerekiyor. Yine günümüzde çok yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi, çoğu kimsenin evinde olan bir hastalık diyelim. Çoğu arkadaşımızın evinde de belki olan bir hastalık. Televizyon denen bir cihaz, bir illet var. Değil mi? Bunun musallat olduğu birçok dal var. Kadınlar belki sabahtan akşama kadar evlendirme programları izliyorlar, diziler izliyorlar. En masum görünen çocuklar çizgi film izliyorlar. Ve bu çizgi filmlere baktığımız zaman ahlaki açıdan birçok sıkıntı ve aynı zamanda dini açıdan veyahut da tevhid anlamında, değil mi, şirki olarak birçok sıkıntı olduğunu görüyoruz. Yani bugün bakın yayında olan televizyonlardaki çizgi filmlere bakın. Şirki olan bir sürü, ahlaki olarak bozukluk olan bir sürü haslet var. Ve biz bu aleti evimize soktuğumuz zaman çoluğumuz, çocuğumuz bundan etkileniyor. Ve bunların bu hataya düşmelerinde de en büyük olarak mesuliyet kimin üzerinde? Babaların üzerinde, bizlerin üzerinde olan bir mesuliyet. Düşünün yani, evinizde her gün günah işleniyor. Bu günahlar aynı şekilde kime yazılıyor? Bize yazılıyor. Ve biz bunun farkında bile değiliz. Oysa ki biz çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını temin etmek için, onların daha iyi bir ortamda yaşayabilmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ama öbür taraftan baktığımız zaman o televizyon denen aletle birlikte onları dini anlamda veyahut da ahlaki yönden çöküntülerine sebebiyet veriyoruz. Yine bununla alakalı arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Bukhari'de, Müslim'de geçen hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Mâ min abdin yester'îhillâhu ra'iyyeten." Eğer Allah-u Teala bir kulu, bir topluluğun üzerine veyahut da bazı insanların üzerine, onlara hüküm sahibi olarak, onlar üzerine çoban olarak, yönetici olarak tayin ederse, yemutu yevme yemutu ve huve gâşşun li râiyyetihi. O kimse öldüğü gün bu mesul olduğu kimselere karşı gış içinde olursa, onları kandırırsa, onların üzerindeki sorumluluklarını en iyi şekilde eda etmez ise, illa harramallahu aleyhil cenne. Allah-u Teala o kimseye cenneti ne yapar? Haram kılar diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu konuyla ilgili tefsirinde bazı alimler diyorlar ki bu gışın, bu kandırmanın, üzerindeki bu mesuliyeti eda etmemenin içine o evlerimize soktuğumuz o cihazlar da ne yapar? Televizyon dediğimiz o alet de bunun içine girer. Yani biz onlar üzerindeki sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmediğimiz için, onların üzerindeki sorumlulukları hakkıyla yerine getirmediğimiz için onların ahlaki olarak veyahut da dini olarak ifsad eden bu aleti evde bulundurmamız aynı zamanda kimin? Bizim mesuliyetimizde olduğunu ne yapıyoruz? Bir kez daha hatırlatıyoruz. Bununla birlikte şu da dikkat edilmesi gereken bir husus. Yani bu anlamda sıkıntılarımız var. Ama bununla birlikte biz çocuklarımızın eğitimine önem göstermemiz gerekiyor. Öncelikle onlara Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini, değil mi, tevhid dediğimiz konuda Allah-u Teala'nın azametini, rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında onun hiçbir eşi ve benzeri olmadığını, değil mi, Allah'ın yüceliğini çocuklarımıza aktarmamız gerekiyor. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyetini, davetini, sünnetini, değil mi? Bunları da aynı şekilde ne yapıyoruz? Çoluk çocuğumuza aktarmamız gerekiyor. Örnek olarak Allah'ın kitabını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzerine yaşamayı çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Bununla birlikte yine ahlaki açıdan büyüklere karşı nasıl saygı duyması gerektiğini, kendi yaşıtlarıyla nasıl muamele etmesi gerektiğini, elbisesinin, giyiminin, kuşamının sünnet üzerine olması gerektiğini, yine sabah akşam yapılan zikirlerin, namazdan sonra yapılan zikirlerin, değil mi, bize sünnette öğretilen güzel hasletlerin neler olduğunu onlara küçük yaştan vererek bu eğitiminde onlara ne yapmamız gerekiyor? yardımcı olmamız gerekiyor. Çünkü baktığınız zaman çocuklar arkadaşlar, küçük yaşta olan çocuklar saf oldukları için ne verirseniz onunla yetişiyorlar. Yani sen bugün ona Allah'ın dininden, peygamberin sünnetinden bahsedersen, Allah'ın kitabını ezberlemesi için ona yardımcı olursan, çocuklar bu alanda ne yapıyor? Kendini geliştiriyor. Eğer sen o çocuğu kendi haline bırakıp kendi etrafındaki, toplumdaki insanların hareketi üzerine bıraktığında, bugün işte hangi takımda hangi futbolcu oynuyor, kim nerede oynuyor, kim kaç paraya nereden transfer olmuş, aklını ne yapıyor? Bu fayda görmeyeceği şeylere yönlendirmiş oluyor. Yine diyoruz ki çocuklara talim esnasında, onları eğitirken, edeplendirirken rıf sahibi olmamız gerekiyor. Yani onlara karşı hikmetli davranmamız gerekiyor. Onlarla arkadaş olmamız gerekiyor. Hallerinden anlamamız gerekiyor. Eğer onlara bir şey nasihat ediyor isek çocuk olduklarını bilmemiz gerekiyor. Hemen kızıp sinirlenip onlara karşı ters bir hareket, dövme, vurma gibi eylemlerden uzak durmamız gerekiyor. Yine çocuklar arasında arkadaşlar ayrım yapmamamız gerekiyor. Yani çocuklar arasında bir çocuğuna fazla özen gösterip öbürkünü, değil mi, dışlamak veyahut da ona bir ihtiyacı var alıyorsun, öbürküsünü muamelen daha farklı oluyor. Bu şekilde bir ayrıma gitmememiz gerekiyor. Yine bununla ilgili Sahih Müslim'de geçen Nu'man bin Beşir radıyallahu anh'un aktardığı hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki İttakullah, Allah'tan korkun. Va'dilu beyne evladikum. Çocuklarınız arasında adil davranın. Yine son olarak da şu nasihatı yapabiliriz arkadaşlar. Kişi, anne ve baba çocuğa elinden gelen gayreti gösterip onun dini eğitimini, terbiyesini alması için elinden gelen gayreti gösterdikten sonra hidayetin de Allah'ın elinde olduğunu ne yapması gerekiyor? Bilmesi gerekiyor. Yani sen bu kadar çaba sarf ettikten sonra hala o çocuk düzelmiyor ise, senin bu verdiğin eğitimden veyahut da senin bu çabandan istifade etmiyor ise, sen ne yapacaksın? Yine güzellikle ona davet etmeye devam edeceksin. Ama hidayet Allah'ın elinde. Yine ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hitaben, İnneke la tehdi men ahbebte velakinnallaha yehdi men yeşe. Sen sevdiklerine hidayet edemezsin. Muhakkak ki Allah dilediğine hidayet eder. O yüzden biz elimizden gelen çabayı ne yapacağız? Göstereceğiz, sarf edeceğiz. Bununla birlikte onlar için ne yapacağız? Hanımımız için, çoluğumuz için, çocuğumuz için hayır duada bulunacağız. Aynı salih kulların yaptığı gibi. Ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا. Gözümüzü aydınlatacak bu şekilde müminler Allah-u Teala'ya dua ediyor. Diyor ki gözümüzü aydınlatacak bizlere salih zevceler ve aynı zamanda salih zürriyetler nasip et. Ve aynı şekilde bizleri takva sahiplerine de önder kıl. Bizleri takva sahiplerine de önder kıl diyerek bu şekilde salih insanlar, mümin olan insanlar kendi ailelerinin, çoluk çocuklarından salih olması için Allah-u Teala'ya dua ediyorlar. Bunun akabinde bir anne baba bunun zıttı olan bedduadan da ne yapması lazım? Sakınması gerekiyor. Yine bununla ilgili hadis-i şerifte Cabir radıyallahu anh'un aktardığı hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki La ted'u ala enfusikum. Kendi nefislerinize beddua etmeyin. Ve la ted'u ala evladikum. Kendi çocuklarınıza beddua etmeyin. Ve la ted'u ala emvalikum. Yine kendi mallarınıza beddua etmeyin. La tuvafiku minallahi sa'aten yus'elu fiha ata'un feyestecibu lekum. Ve Allah katında öyle bir vakitte öyle bir beddua edersiniz ki Allah-u Teala da bu etmiş olduğunuz bedduaya ne yapar? İcabet eder. O yüzden bir anne babanın çocuğuna beddua etmekten sakınması gerekiyor. Bununla ilgili Medine'de yaşadığımız dönemlerde Cidde'de meşhur olmuş bir davetçi vardı. Adam boynundan aşağısı tutmuyor, sakat. Yine gençliğinde demek ki böyle haylazlıklar yapan bir kişiliğe sahip. Annesinin bedduasını alıyor. Annesi oğluna beddua ediyor ve çocuğun boynundan aşağısı, aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. Çocuğun boynundan aşağısı bütün vücudu felç kalmış. Bu şekilde o da kendini davete adamış. Annesinin babasının aldığı bu bedduadan dolayı. Yani insanlara bu şekilde davet ediyordu, nasihat ediyordu. Annenizin babanızın sözünü dinleyin. İslam dinine karşı hırslı olun. Yani baktığınız zaman yaşadığı şeyden dolayı bu kimse bu şekilde kendini davete adamış ve annesinin babasının bedduası o kimse üzerinde tutmuş. O yüzden çocuklarımızı eğitirken onlar için hayır dua edeceğiz. Onlara beddua etmekten de ne yapacağız? Sakınacağız. Çünkü bizim amacımız ne? Onları Allah'ın kitabı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzerine eğitmek. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.